Tanıdığım en güzel insanlar, yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi ve kaybı yaşamış olan ancak diplerden çıkış yolunu bulmuş insanlardır. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar. Onlar oluşurlar. Elizabeth Ross. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 3 Ocak 2022 Pazartesi ve saat tam 14.14. Kişisel Başarının İpuçları adlı serimizin 16. bölümündeyiz ve bugün kendi servetini yaratanların 9 özelliği üzerine konuşacağız. Nedir bu özellikler? Bunlara bir bakacağız ve bunu 3 bölümde konuşuyor olacağız. İlk bölümde tamamen kendileriyle alakalı, o kişilerin tamamen kendilerini bağlayan özellikler. İkinci bölümde 5 özellik var ki başkalarını da içine alabilen bazı alışkanlıklar. Ve son bölümde yine tamamen kendileriyle ilgili tek bir özellikten bahsedeceğim. Başarılı insanların da başarısız insanların da, zenginlerin de ortalama ya da fakir insanların da hep neleri vardır? Bulundukları durumu açıklayan alışkanlıkları, günlük rutinleri vardır. Yani o 24 saat içinde neler yapıyorlarsa işte onları bir süre sonra bir yerlere ulaştırır. Ama iyi ama kötü, ama faydalı ama faydasız. İşte zengin insanların da vazgeçemedikleri rutinleri vardır. Ama burada bugün konuşacağımız zenginlerin tamamı kendi servetini yaratan, yani sıfırdan başlayan insanlar. Yaratmak derken tırnak içinde tabii. Hani sıfırdan herhangi bir birikimleri yokken, bir miras falan kalmamışken tamamen kendi fikirleri, alışkanlıkları, zekaları, cesaretleri, tutkularıyla, bazı rutinleriyle bu servete sahip olan insanlar. Malcolm Gladwell ismini hiç duydum bilmiyorum. Çizginin Dışındakiler diye bir kitap yazdı ki bana göre son yıllarda kişisel gelişim üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biri. Orada çok güzel bir söz var. Diyor ki, pratik iyi bir noktaya geldikten sonra yaptığınız bir şey değildir. Sizi iyi bir noktaya getirmesi için yaptığınız bir şeydir. Ne güzel açıklamış değil mi? İyi bir noktaya geldikten sonra değil, iyi bir noktaya gelmek için yapacağın şeydir pratik. Yani rutinlerin, alışkanlıkların. İşte bu insanlar da bunu yapmışlar. Olmak istedikleri kişiye dönüşmek için bazı alışkanlıklar edinmişler. Nedir onlar? Hadi konuşalım. 1. Erken uyanmak. Zengin ve başarılı insanların neredeyse tamamı gün erken başlar. Ne zaman? Kimi 4.30'da, 5.30'da, kimi 6.30'da vesaire. Ama şöyle bir olay var. Kendileri için iş günü kaçta başlıyorsa, yani 8'de, 9'da, 10'da her kaçta başlıyorlarsa asıl işlerine, ondan aşağı yukarı 3-4 saat önce güne başlarlar. Ne yaparlar? Motivasyon yapar kimi, kimi şükürle meşgul olur, kimi kitap okur, kimi egzersiz yapar, kimi işte müzik eşliğinde koşar vesaire. Kimisi bir şeyler yazar, karalar. Ama her birinin gün boyunca verimliliklerini arttırmak adına, enerjilerini arttırmak, odaklanma becerilerini arttırmak adına yaptıkları rutinleri vardır. İşte günün dikkat dağıtıcıları henüz işbaşı yapmadan önce derin düşünme ve planlamaya ne yaparlar? Zaman ayırırlar. Richard Wadley diyor ki, sabah bir saatini kaybedersen bütün gününü onu aramak için harcayacaksın. Ben de buna %100 inanıyorum. Senelerdir erken kalkmayı hayatımın önemli bir alışkanlığı haline getirdim ve arada bir planladığımdan bir saat bile, sadece bir saat bile geç kalksam bütün günümü kesinlikle etkiliyor. Güçlü bir sabah rutinine sahip olmak hakikaten insanı çok daha güçlü, çok daha iyi hissettiriyor. Doğru başlamak negatif momentumu tersine çeviren bir şeydir. Yani bir gün önce kötü şeyler yaşamış olsanız bile sabah yeni güne, yeni bir enerjiyle, yeni tekrardan daha doğrusu yapacağın olumlu, faydalı rutinlerle kendine yenileme şansın oluyor. Güne nasıl başladığımız, hayatımızı batırmak ya da yükseltmek için verdiğimiz kararın temelidir. Kesinlikle buna da %100 inanıyorum. Doğru bir şekilde başlamadan önce de doğru bir şekilde tasarlamak, yani günün geri kalanını planlamak lazım. İşte onu da sonraki maddelerde zaten ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yani aslında o erken uyandığımızda yaptığımız rutinlerden biri de nedir? Günü planlamak. Ve bitirirken burayı, Sarah Smalley'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sadece sabahın erken saatlerinde görünmeyen görülür. Sadece sabahın erken saatlerinde uzaklardaki güzellik ve ihtişam tüm belirsizlikleri ortadan kaldırarak ruhumuzun karşısında bir kristal berraklığıyla belirir ve üzerimize iner. Ne yap et? Sabah erken kalkma alışkanlığını hayatına entegre et. 2. Günü planlamak. Zig Ziglar diyor ki her sabah yapacağınız şeyleri aklınızdan geçirin. Günü planlarken sizi heyecanlandıran şeyleri düşünmek vücudunuzu yeniler ve enerjinizi yükseltir. Yani günlük hedeflerine ulaşmanı sağlayacak güçlü bir taktiktir bu. Sabah ilk iş gününü planlamak çok güçlü bir taktiktir. Sessizce oturup bugün yapacağın tüm şeyleri ve nasıl yapacağını zihninde somutlaştırabilirsin. Gününü bu şekilde görselleştirirken zamanını mükemmel bir şekilde kullanmana yardım edecek ve seni motive edecek pozitif bir enerjiyle dolduğunu göreceksin. Çünkü kontrolün sende olduğu hissi paha biçilmez bir histir. Zengin insanların hemen hepsi bunu yapar. Kimisi gece yatmadan yapar, kimi de sabah kalktığında 15-20 dakika, yarım saat ne kadar gerekiyorsa gününü planlamak için harcar. Brian Tracy ki en sevdiğim yazarlardan, o da kısaca şöyle der: Pick B kuralını unutmayın. Pick B kuralı da şudur: İyi plan kötü performansı engeller. Yani pek çoğunun ortak alışkanlığı en önemli işleri erken saatlerde planlamak ve yine çok önemli bir özellik, o en önemli işleri, hatta bazen gözlerini korkutan işleri de ilk saatleri almak. Yani en çok enerjileri varken, işte az önce konuştuğumuz o motivasyon, egzersiz, kitap okuma vesaire, zihinsel ve bedensel güne hazırlık alışkanlıklarını tamamladıktan sonra ilk iş en zor gelen işten başlarlar ki onu bitirdikten sonra diğer işlere çok daha rahat, çok daha enerjik bir şekilde başlayabilsinler. Ve planlamayla ilgili Alan Leckie'nin çok güzel bir sözü var. Onunla bitirelim burayı. Plan yapmak geleceği bugüne taşımaktır. Böylelikle gelecekle ilgili şimdiden bir şeyler yapabilirsiniz. Üçüncü özellik ne? Belki tahmin etmişsindir. Okumak. Benjamin Franklin diyor ki bilgiye yapılan yatırım faiziyle bize geri döner. Bana göre de insanın zarar etmeyeceğinin garanti olduğu tek yatırım kendine yaptığı yatırımdır. Ve bunun da en iyisi bana göre kitap okumak, kitap okumak, kitap okumaktır. Bundan daha iyi bir yatırım yoktur insanın kendine yapabileceği. ABD'de yapılan bir araştırma vardı. Yılda 7'den fazla kitap okuyan insanların milyoner olma olasılığının ortalamaya göre %122 daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardı bu araştırmada. Sadece 7 kitap. Yalnızca 7 kitap. Yani bu ne demek? 1,5 ayda bir kitap falan, ki bana göre gerçekten geleceğini önemseyen, kendini geliştirmeyi, kendine yatırım yapmayı önemseyen insan haftada bir kitabı rahat bitirir. Bugün ortalama kitaplar artık 150-180 sayfa aralığında olduğunu düşünürsek çok rahat biter. Günde 25-30 sayfalık bir okumayla. Ve birkaç örnek verecek olursak, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey. Asla bu rutini bırakmayanlardan. Warren Buffett, artık hepimizin ismine aşina olduğu biri değil mi? Gününün neredeyse %80'ini kitap okuyarak geçiriyor. Yani yüzlerce milyar dolar serveti var. Bu adam niye halen kitap okuyor? Bill Gates, haftada en az bir kitap bitirdiğini herkes biliyor. Elon Musk, son dönemde Jeff Bezos'u da geçen, dünyanın en zengin insanı olarak kabul edilen Elon Musk. Okumayı ne kadar sevdiği herkes tarafından biliniyor. Hayata 1 belki 2 3 0 geriden başlayan ama bambaşka bir yolculuğa dönüştüren Oprah Winfrey. Kitap tutkunu olduğunu bilmeyen herhalde kimse yoktur. Kendine ait böyle özel, inanılmaz ihtimam gösterdiği bir kütüphanesi var. Mark Cuban günde 3 saatini okumaya ayırıyor. Dünyanın en zenginlerinden. Home Depot'un ortak kurucularından Arthur Blank günde 2 saat kitap okuyor. Net bir rutin. Milyoner girişimci David Rubenstein haftada 8 kitap okuyor. Bu da biraz fazla ama artık ne yapmış yani, hızlı okuma kursuna falan mı gitmiş, ne yapmış bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz bir rakam tabi. Ortalamanın çok üstünde bir şey. Fakat mühim olan şu: bu kadar, yani gerçekten onca zengin, onca başarılı insan asla sektirmeden bu alışkanlığı hayatına entegre etmişse burada bir şey vardır değil mi? Buraya dikkat etmek lazım. Türkiye'den de tanıdığım ve takip etmekten büyük zevk duyduğum zenginliklerin derecesini bilmesem de Serdar Kuzuloğlu mesela bana göre Türkiye'nin en iyi birkaç konuşmacısından biri. En çok aranan, en çok talep edilen konuşmacılarından biridir. Yine Profesör Sinan Canan, onun da çok okuduğunu biliyorum. Yani tanıdığım başarılı herhangi bir insan yok ki kitap okumuyor olsun. Hem de kitaba ciddi anlamda vakit ayırmıyor olsun. Böyle bir şeyle hiç ama hiç karşılaşmadım. Goethe de der ki içinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap asla yoktur. Dördüncü özellik, ilişki ağına kesinlikle yatırım yaparlar. Bak, burası gerçekten önemli. Yine Zig Ziglar'dan bir alıntı yapacağım. Başkalarının isteklerini elde etmelerine yeterince yardım edersen diyor, hayatta istediğin her şeye sahip olabilirsin. İlişki ağına yatırım yaparlar zengin insanlar. Çünkü bilirler ki çok büyük başarılar tek başına asla elde edilmiyor. Brian Tracy'de Milyon Dolarlık Alışkanlıklar isimli harika bir kitabı var. Okumadıysan şiddetle tavsiye ederim. Orada ilişkilerle ilgili şunu söylüyor. Bir yudumluk bir su molası verdim müsaadenle. Evde ve işte muhteşem insan ilişkilerini garantilemek için geliştirebileceğiniz 5 alışkanlık bulunur. Bunlar kabullenme, minnettarlık, takdir etme, onaylama ve dikkat verme alışkanlıklarıdır. Buradan kısa bir bölüm okuyacağım şimdi. Geliştirmeniz gereken ilk alışkanlık kabullenme ya da psikolojideki tabiriyle koşulsuz olumlu kabul. Bu alışkanlık birincisidir diyor. Hemen herkesin insanlar tarafından koşulsuz olarak ve tam anlamıyla kabul görmek için duyduğu derin bir bilinçaltı ihtiyacı vardır. Öyle değil mi? Hepimizde bu var. Yani birileri beni kabul etsin, olduğum gibi kabul etsin. Burası çok önemli. İşte ilişki ağını geliştirirken bu zengin insanlar, bu lider ruhlu, bu başarılı insanlar bunu iyi bilirler. Burayı asla unutmazlar. Birlikte çalıştığı insanları, işte ekibine aldığı insanları yahut da yeni tanıştığı herhangi bir insana hep önemli biri olarak ne yapar? Yaklaşır. Diğeri neydi? Minnettarlık. Yani o kişi kendisine gülümsemiş olsa bile sadece ona minnettarlığını gösterir. Yine karşı tarafın iyi hissetmesini sağlar. Takdir etme. Karşı tarafta küçücük bir şey bile görse onu takdir etmekten geri durmaz. Hepimizin en çok sakındığı şeylerden biri değil mi? Ne kadar da tuhaf. Hepimiz takdir edilmek isteriz ama başkalarını takdir ederken çok ne yaparız? Cimri davranırız. Halbuki herkesin takdir edilecek bir yönü mutlaka vardır. İşte bunu yaptığında ne oluyor? İnsanlar seninle daha çok vakit geçirmek istiyor. Sen onlardan bir şey talep edecek olursan herhangi bir menfaat bile beklemeden senin için çalışmaya ya da seninle birlikte bir şeyler yapmaya hazır oluyorlar. İşte burası çok önemli. Zenginler, yani başarılı ve zengin insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Onaylama. Diğeri de onaylama. Onaylama ne? Yani o kişiyi sadece kendisi olduğu için onaylama. Onu eleştirmekten önce onaylayacak bir yanını bulma. Ve sonuncusu dikkat verme. Yani konuşurken o kişiyi dinlediğini göstermek ya da sana bir şeyler anlatmaya çalıştığında, senden bir randevu istediğinde, seninle bir şey konuşmak istediğinde ona dikkatini vererek onu önemli hissettirmek. Bunlar çok ama çok önemli. Bridget Jones'un Günlüğü diye bir film vardı, belki izlemişsindir. Filme adını veren karakter bir adamı tarif etmek için şöyle diyordu. Beni tam da olduğum gibi seviyor. Çünkü burası hepimizin ifade etsek de etmesek de beklediğimiz bir şey. Bizi birileri olduğumuz gibi sevsin istiyoruz, öyle değil mi? İşte bu gerçekleri bilirsek, başkalarına da buna göre davranırsak ilişki ağımız sürekli ne yapar? Gelişir. İlişki ağımız gelişirse ne olur? Bizi tanıyan ve biz onlarla vakit geçirirken kendilerine iyi hissettirdiğimiz insanlar, biz onlarla bir şey yapmak istediğimizde, aradığımızda, yanlarına gittiğimizde, yanımıza çağırdığımızda ya da birlikte bir işe kalkıştığımızda sadakatle sonuna kadar bizimle o yolda yürümek isterler. Ve bu da çok önemlidir çünkü gerçekten hiçbir büyük başarı tek başına kazanılamıyor. Başka bir özellik. Neredeyiz? Beşinci özellikteyiz. Artık fark ettiysen başkalarını da içine alan özelliklerini konuşuyoruz. Yani ilk üç özellik erken uyanmak, okumak ve plan yapmak tamamen kişinin kendisiyle ilgiliydi. Ama şimdi başkalarını da içine alan alışkanlıkları konuşuyoruz. Yani az önceki ilişki ağını geliştirmek de buna dahildi. Şimdi de tutkuları için yaşamak. Burada tabii tamamen kendisiyle ilgili gibi görünüyor ama birazdan anlatacaklarımı dinleyince tutkuları için yaşayan bu zengin insanların aslında bu alışkanlığının başkalarını da içine alan bir alışkanlık olduğunu göreceğiz. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu madde neydi? Tutkuları için yaşarlar. Google, Airbnb, WhatsApp ve daha birçok şirkete yatırım desteğinde bulunan ismi neydi? Doug Leon. Ona özel bir risk sermaye konferansında şöyle bir soru soruluyor. Tüm başarılı girişimcilerin sahip olduğu tek bir özellik sayabilir misin? Leon'un cevabı şu. Bu işi para için yapmıyorlar. Yaptıkları işe, misyonlarına tutku duyuyorlar. Ne kadar da güzel bir ifade değil mi? Sadece para kazanmak için yapmıyorlar. Para zaten kendisi geliyor. Onların misyonu dünyayı daha iyi yaşanabilecek bir yer olarak bir yer haline gelene kadar çalışmak, gelecek nesillere bu şekilde teslim etmek. Her halükarda misyonları sundukları ürün ve servisten daha önemli ve derinlik taşır. Örneğin Steve Jobs 1997 yılında 12 yıllık bir aradan sonra Apple'a geri döndü. Belki biliyorsundur, kendi kurduğu şirketten kovuluyor ve sonra yılların ardından geri geliyor. Çünkü Apple artık çok kötü bir durumda ve Steve Jobs'u tekrar şirketin başına getiriyorlar ki kurtarsın diye, ki o da kurtarıyor, hem de çok daha iyi yerlere taşıyor. Şimdi mali anlamda son derece kötü Apple'ın durumu, hatta iflas etmek üzere. Steve Jobs şirket içinde yeni geri geldiğinde yaptığı bir konuşmada markanın yeniden canlanması için tutkunun oynayabileceği rolü şöyle ifade ediyor. Apple insanlara işlerini halletmeleri için cihaz üretmekten ibaret değildir. Gerçi bunu da çok iyi yapıyoruz ama Apple bundan çok daha fazlası. Apple'ın temel felsefesi tutkulu insanların dünyayı daha iyi bir yer yapabilecekleridir. İşte bu yüzden bu sadece kendileriyle ilgili bir özellik değil dedim. Çünkü o tutkulu insanlar başkalarını da tutkulu hale getirmeyi çok ama çok iyi biliyorlar. İşte bu tutkusu olan insanlar dünyayı değiştirebilir ifadesi girişimcilikte başarılı olmanın gerçekten sırlarından birine işaret ediyor. Yani daha çok kazanmanın, servet elde etmenin. Bu az önce bahsettiğim konuşmadan 10 yıl sonra 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde diploma töreninde yaptığı meşhur konuşmada Steve Jobs bu temayı tekrar ediyor. Şöyle. Hatta bu konuşmaya belki YouTube'da rastlamışsındır. Çok meşhur bir video. Diyor ki sevdiğiniz şeyi bulmalısınız. Müthiş işler yapmanın tek yolu sevdiğiniz işi yapmaktır. Bunu hala bulamadıysanız aramaya devam edin. Rehavete kapılmayın. Kalple ilgili diğer meselelerde olduğu gibi bulduğunuzda fark edeceksiniz. Bulduğunuzda onu fark edeceksiniz. Çalışırken saate bakmadığın, yorulduğun, yorulsan bile bunu önemsemediğin bir iş. İşte tutkuyla dolu bir iş budur ve başkalarını da etkileyebilirsin. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi çok büyük işler asla tek başına başarılmaz. Ve sen tutkuyla dolup taşıyacaksın ki hani Mevlana'nın yanmadan yakamazsın dediği gibi senin o tutkun başkalarına da geçsin, ekibine de geçsin. Hikayen başkaları tarafından önemsensin. Ve başka bir özellik. Onlar sadece çözüm satarlar. Burayı çok ama çok seviyorum. Çünkü o kadar önemli bir nokta ki. Birçok insan cebine biraz para koyunca, hatta iyi parası varken, yani cebine biraz para koymaktan çok daha fazlası varken gidip ne yapıyor? İşte köşe başına güzel bir dönerci açıyor, böyle dizayn ediyor falan filan, para kazanmayı bekliyor. İşte bir sürü örneğinin olduğu basit bir iş kuruyor. Her yerde rastlayabileceğin şeyler. Sonradan da neden para kazanamıyorum diyor. Halbuki zengin insanlar ne sattıklarının hiçbir önemi olmadığını, müşterilerin sadece çözüm satın aldığını bilirler. İşte burası çok önemli. Ne dedik bu maddeye? Çözüm satarlar. Yani onlar sattıkları ürün yahut hizmetin ne olduğunun değil, insanlar için ne ifade ettiğinin önemli olduğunu bilirler. Starbucks CEO'su Howard Schultz bir röportajda bir saatten fazla konuşmasına rağmen kahve kelimesini hiç kullanmıyor. Çok ilginç bir şey değil mi? Starbucks'ın CEO'su bir saatten fazla konuşuyor ama kahve kelimesini neredeyse hiç kullanmıyor. Ve şöyle diyor Schulz: "Kahve üründür, ancak biz kahve işinde değiliz." Çok ilginç değil mi? Acaba ne anlatmak istiyor burada? Schulz sıfırdan bir imparatorluk kuran bir adam. Onun sadece kahve tutkusu yok ama. Aynı zamanlarda insanlara iş ve ev arasında üçüncü bir mekan sunma tutkusu vardı. Yani o kahve satmaktan ibaret olmadığını çok iyi biliyordu. İnsanlar Starbucks'a geldiğinde farklı bir şey hissetsin, kendileri için aradıkları bir çözümü bulmuş olsunlar. Sıcak bir mekana gelmiş olsunlar, kitap okuyabilsinler, müzik dinleyebilsinler, kendileri için, bak ne diyor, üçüncü bir ev, üçüncü bir mekan, iş ve ev arasında. Böyle hissetsinler istiyordu. Herkes kahve satabilir, ancak insanlara yeni bir tecrübe sunmak işte gerçek bir girişimcinin yapabileceği bir şeydir. Bunu sakın unutma. Şu an ticaret yapıyorsan ya da yapmayı istiyorsan kendine hep şunu sormalısın: benim yaptığım iş nedir ya da benim insanlara sattığım şey nedir? İnsanlara hangi konuda katkı sunmuş olacağım? Yani insanlar benim ürünü ya da hizmetimi aldıkları zaman, bana göre işte kitap, bana göre telefon, kalem, anahtarlık, bilgisayar, her neyse onu satmış olacağım ama o kişi ne almış olacak? İşte bunun adını koymalısın. Aynen Howard Schultz'un yaptığı gibi. Bunun adını koyduğunda ortaya bambaşka bir hikaye çıkar. Milyonlarca insanın paylaşacağı bir hikaye. Dünyanın hemen her ülkesinde insanların paylaşmaktan zevk duyduğu, hatta içinde yer almaktan zevk duyduğu bir hikayeye ne yapabilirsin? Dönüştürebilirsin. Ne demişler? İnsanlar konuşur, hikayeler satar. Hangi konuda çözüm sunduğunu bulmalısın. Çünkü insanlar yalnızca çözüm satın alır. Sen ayakkabı sattığını düşünürsün ki öyledir, sen ayakkabı satıyorsun. Ama kişi için bunun anlamı farklıdır. Bir davete gidecektir ve insanların kendisine bakıp "ne kadar şık bir ayakkabı, wow" demesini bekliyordur. Genç bir delikanlı için diğer arkadaşlarından görüp de bir türlü giyemediği o Nike ya da o Adidas, işte o havalı ayakkabıdır, harçlıklarını biriktirmiştir, babasından istemiştir, belki bir yerlerde çalışmıştır, alın teridir. İşte bunları düşünecek olursan, insanların neden senden alması gerektiğini ya da aldıklarında aslında kendi hayatlarına ne katmış olacaklarını düşünürsen bambaşka bir şeyler başarabilirsin. Diğer bir özellik, yani 7'ye geldik değil mi? Müşterilerine odaklıdırlar. Gece gündüz bunları düşünürler. Jeff Bezos'la ilgili ne kadar röportaja denk geldiysem, onun hakkında ne okuduysam, mutlaka bir yerinde bu geçmiştir. Jack Ma aynı şekilde Alibaba'nın kurucusu. Hep bir şekilde buradan bahsederler. Derler ki bizim yaptığımız şey gece gündüz müşterilerimizi düşünmektir. Başka bir şey yoktur. Müşterilerimiz ne istiyorlar, ne verirsek mutlu olurlar, nasıl daha iyi hissettiririz, nasıl kendimizi geliştirir ve onlara çok daha iyi bir deneyim sunarız. Az önceki maddeye biraz benziyor ama aynısı değil. Mesele satılan ürün ya da hizmet değil çünkü. Mesele ürün ya da hizmetleriniz karşılığında aldığınız para da değil. Mesele rekabet ve rakiplerinin nasıl yeneceğini de değil. Asıl mesele müşteri ya da alıcılardır. Sürekli onlara odaklanmalısın. Çünkü onlarla ilgili güzel şeyler yaptığında zaten bir şekilde senin ürün ya da hizmetlerini ne yapacak? Alacaklar. Çünkü başarılı olup olmayacağını belirleyecek şey ürününden bile önce müşterilerindir. Bir su molası daha verdim ve devam ediyorum. Başarılı olup olamayacağını belirleyecek olan şey müşterilerindir. Sadık müşterilerin. Brian Tracy'nin bir kitabında okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Diyordu ki, danışmanlık yaptığım firmalarla çalışmaya başlarken hep onlara şunu sorarım: bir işletmenin en önemli amacı nedir? Genelde de şu cevap verirler: kâr etmektir. Ben de onlara derim ki hayır. Bir işletmenin en önemli amacı müşteri edinmek ve onları elde tutmaktır. Tabii onlar da bana der ki ya işte aynı şey, müşteri elde edince kâr etmiş oluyorsun. Evet, aynı şey ama odak noktanın ne olduğu sonuçları belirliyor. Sen müşterilerine odaklanırsan kar etmekten çok, zaten o sana karı getirecek. Çünkü insanlar memnun olduğu, özel hissettiği, iyi hissettiği, önemli hissettiği yerden alışveriş yapar. Benim alışveriş yaptığım o kadar çok yer var ki bu şekilde. Mesela evime daha yakın iş yerleri olmasına rağmen, perakendeciler olmasına rağmen 10-15 dakika, yarım saat daha uzağa gitmeye göze alıyorum. Neden? Çünkü o daha uzakta olan yerlerde daha iyi hissettirilmiştir bana. Bir müşteri gibi, değerli bir insan olarak ben kendimi zaten değerli bulurum ama orada gördüğüm muamele hoşuma gitmiştir. O sıcak yaklaşım, o güler yüz, o gerçekten benim ihtiyacıma odaklanan insanlar ve bunun için gerekirse daha fazla zaman harcamaya her zaman razıyımdır. İnsanların neredeyse tamamı da aynen böyledir. O yüzden de bütün politikalar, garantiler, ödeme seçenekleri, çalışma saatleri, sunumlar, reklam ve tanıtım faaliyetleri ya da işte internet sitesindeki işte özellikler, gösterdiklerin, oranın hızı vesaire, her şey müşteri odaklı olmalı. Hep bir müşteri gözüyle görmelisin. Böyle olursa mutlaka insanlar senden alışveriş yapmak ister ve mutlaka tekrar tekrar tercih etmek ister. Ve sayılarını bilirler. 8. özellik. Sayılarını bilirler. Jim Rohn der ki sayılarınızı bilin. Sayılarınızı bilmek sizi zirveye ulaştırır. Sayılarını bilmek nedir? Her konuda düşünebilirsin bunu. Tamamen seninle ilgili konularda da olabilir. İşte bugün kaç sayfa kitap okudun? Gerçekten bu senin bu seni hedefine ulaştırıyor mu? Bu yıl kaç tane kitap okuyacaksın? İşte bu sabah her zamanki rutinin olan 3 kilometre yürüyüşünü yaptın mı? 20 şınavını çektin mi? 30 mekik çektin mi? Gibi gibi. Her neyse senin sayıların. Günlük kaç müşteriye ürün sattığını biliyor musun? Bu ürünlerden bütün masrafları çıkardığında ne kadar kar ettiğini biliyor musun? Bir adet ürün ya da hizmet karşılığında kaç personelinin maaşının ya da günlük övmiyesinin çıktığını biliyor musun? Kaç adet ürün ya da hizmetle bir mağazanın kirasını ödeyebildiğinin farkında mısın? İşte yahut da 3 ürün sattığında internet sitenin işte domain ücretini, barındırma ücretini, çalışanlardan birinin ücretini karşılayıp karşılamadığını biliyor musun? Geçen sene ne kadar satış yaptığını ve kaç kalem masrafın altından kalktığını biliyor musun? Bunu bilirsen bu seni bambaşka yerlere götürür. Doğru adımlar sürekli yeni doğru adımları getirir. Bunu bilmek, buna vakit harcamak, acaba bu masraf kalemlerinden gereksiz olanlar var mı? Düşürmem gerekenler var mı? Seni buraya götürür. İnternet siteni ya da mağazanı ziyaret eden kaç müşteriden kaç tanesinin alışveriş yapıp çıktığını bilirsen bu seni bambaşka bir yere götürebilir. Çünkü bunu bildiğin takdirde, bu ortalamayı hesapladığın takdirde ne yaparsın? Hemen daha fazla ciro elde etmek için yeni şeyler yaparsın. Dersin ki ya madem mağazama giren 10 kişiden bir tanesi ürün alıp çıkıyor, madem 20 kişiden 3'ü ürün alıp çıkıyor, o zaman ben 40 kişinin girmesini nasıl sağlarım? Ben 75 kişinin girmesini nasıl sağlarım? Madem mağazamın önünden geçen 100 kişiden 50'si durup bakıyor, 25'i içeri giriyor, o zaman ben mağazamın önünden 100 değil de 350 kişinin geçmesini nasıl sağlayabilirim? Var mıdır bunun bir yolu? Sürekli kendine bu çözümler üzerine odaklanacak zaman ayırırsın ya da ekibinde böyle insanlar varsa bunları yapabilecek, onlara bu işleri delege edersin. Dersin ki bu konularda araştırma yapmanızı istiyorum. Ve sonra sürekli daha iyiye gidersin. Sayılarını bilmek aslında ne kazanacağını bilmektir. Sayılarını bilmek aslında zarar ediyorsan farkında olmaktır. Sayılarını bilmek aynı ciroyla daha fazla kar edebilmenin yolunu bulmaktır. Aynı ciroyu elde edersin ama vazgeçmen gereken masrafların olduğunu fark edersin. İşte o mağazada 6 kişi değil de 5 kişi de çalışsa aynı parayı kazanabileceğini görürsün. Oradan bir kişiyi alırsın, başka bir işle görevlendirebilirsin. Yahut da işte onu başka bir mağazaya gönderebilirsin. Vesaire vesaire. Yani buradan aslında başlı başına bir konu olabilir bu. Buradan o kadar çok şey çıkar ki çalıştığım hemen hemen bütün şirketlerde hep buraya öncelik vermişimdir. Sayıları bilmek, sayıları bilmek, sayıları bilmek. Bir pazarlamacı kendi bölgesine çıktığında günde kaç müşteri ziyaret ediyor? İşte biz bazı noktalara dokunacak olsak bu 10 müşteri 12'ye çıkabilir mi? Trafikle ilgili bir çalışma yapsak, işte rutunun başladığı yeri değiştirsek acaba daha fazla müşteriye ulaşabilir mi? Daha az yakıt yakar mı? İşte veya kendini daha iyi hisseder mi? Gibi gibi gibi. Bütün amacım hep bunun üzerineydi. Kaç müşteri daha gelebilir, kaç müşteri daha ağırlayabiliriz vesaire vesaire. Bunlar insanı hem daha mutlu eder, çünkü yeni bir şeyler yaptıkça gururlanırsın. Başarılarınla gurur duyarsın ve daha fazlasını elde edebileceğinin farkına varırsın. Hem de kazancını artırırsın. Kazancını arttıran zengin insanlar tanıyorum. Personeliyle, ekibiyle paylaşmaktan büyük zevk alıyorlar. Bugün burada tabii bahsettiğim insanlar hep aynı zamanda lider ruhlu insanlar. Yoksa böyle cimri zenginlerden falan bahsetmiyorum ki kendi kendine zengin olmuş hiçbir insan şu ana kadar görmedim desem yeridir. Seve seve paylaşmıyor olsun. O böyle bildiğimiz patron tiplerinden falan bahsetmiyorum çünkü burada. Bambaşka, çok daha önemli, çok daha farklı, daha doğrusu öyle söyleyeyim, önemli demeyeyim de çok daha farklı insanlardan, farklı profillerden bahsediyorum. Ve son olarak nereye geldik? 9. özelliğe. Yine sadece kendileriyle ilgili bir özellikle bitireceğiz demiştim. Neydi o? Günlük tutmak. Kendim de seviyorum. Koçluk yaptığım hemen herkese de ilk tavsiye ettiğim şeylerden biridir. Günlük tutmayı istediğin gibi değerlendirebilirsin. Benim burada kastedeceğim şey standart günlükten biraz daha farklı ama hem bildiğimiz anlamda günlük tutmak. Yani akşam işte yatmadan önce oturup ya bugün buraya gittim, buradan geldim, eski bir arkadaşımı gördüm, bugün şu kadar kitap okudum, o kitapta çok harika bir yer vardı, işte orayı, onu buraya yazayım, şu bana şöyle hissettirdi, işte sevgilimle şunları yaptık, ne bileyim işte bugün şirkette şu toplantıyı yaptık, kendimi çok iyi hissettim ya da kendimi kötü hissettim, bu beni biraz üzdü vesaire. Yani düşünsene, kendine ilişkin anılar biriktiriyorsun. Bir hafta sonra döndüğünde diyorsun ki ya bak geçen hafta bunlar olmuş, 1,5 ay önce bunlar yaşanmış, bak şimdi 2022'ye girdik ama işte 2021'in geçen sene bugün mesela, işte geçen sene 3 Ocak tarihinde bak ben bunları yapmışım, vay be, bir sene içerisinde neler değişmiş, ya da o gün bak bunları hissediyormuşum, bugün ne durumdayım, aradaki farkı görebilirsin. Belki hızlanman gerekiyordur, onu fark edersin. Belki kendinle gurur duyarsın. Ya o günden bu yana 35 kitap bitirmişim, işte şu kadar seminere katılmışım, şu kadar yeni müşteri edinmişim, şirketime şu kadar yeni personel almışım, 5 kişiye daha maaş verebiliyorum, ne güzel bir şey dersin gibi gibi, daha birçok ayrıntıya girilebilir ama bu podcast yarım saati geçti, daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada hem performans anlamında günlük tutmak çok önemlidir, hem de anılarını biriktirmek. Çünkü birçoğumuz gençlik yıllarımızda yapıyorduk, çocukluk zaman dönemlerinde falan, ama böyle yaşımız ilerledikçe ne yaptık? Bu alışkanlıktan vazgeçtik. İşte zamanımız yok dedik. Bir şeyleri bahane ettik. Ama günlük tutmak aslında ne yapıyor? Kendimizi daha iyi tanımamıza, işte hatalarımızı fark edip dersler çıkarmamıza yardımcı oluyor. Önceliklerimizi belirlemeye, bizi mutlu eden şeyleri. Çünkü düşünsene, bir hafta, 10 gün, 15 gün önce, 3 ay önce yazdıklarına bakarak bugünle aradaki farkı az önce konuştuğumuz gibi görebilirsin. O gün seni mutlu eden şeyler halen ediyor mu, etmiyor mu, bir şeyler değişmiş mi? Büyük bir farkındalıktır. Zihnini ve dolayısıyla çalışmalarını daha iyi yerlere ne yapar? Götürür. Odaklanmanı sağlar. Hatırlamanı sağlar. Unutmak üzere olduğun şeyleri. Hafızanı da geliştirir, aslında vizyonunu da kocaman hale getirebilir. Benim danışanlarım için ekstra bir sebeple daha tutmalarını istiyorum dediğim günlükte sadece şöyle bir fark var. Yani diyelim ki bugün bir yolculuğa çıkmaya karar verdi, bir koçluk alıyor benden, işte bir hedef belirledi. 3 ay için, 3 ay sonrası için, 6 ay sonrası için hemen onunla ne yapıyoruz? Biz mesela günlük rutinlerini oluşturuyoruz o hedefe ulaşabilmesi için. Ve o günlük rutinler içerisinde ne var? Diyelim ki işte koşmak var, yürüyüş var, kitap okumak var, işte daha fazla müşteriye ulaşmak var, bazı eğitimleri almak var vesaire vesaire. Ama onları böldüğümüzde bir gün içerisinde yapması gerekenleri ne yapıyoruz? Mesela yazıyoruz. Ben diyorum ki sadece şuna odaklan. Bir süre sadece şuna odaklan. Dünden bir adım ileride olsan yeter. Dünden bir adım ileriye gitmeye odaklan. Dün 20 şınav mı çektin? Bugün dünkü dün yazdıklarına bak günlüğüne. Bugün 21 şınav çekmeye odaklan. Dün 3 kilometre mi yürüdün? Bugün 3100 metre yürümeye odaklan. Ve her seferinde kendinle gurur duy. 10 gün sonra geriye dönüp baktığında wow, 10 sayfa okumakla başlamıştım. Her gün bir sayfa arttırmışım. Bir sayfa nedir ki gözüme görünmüyordu dersin. Ama bugün bir bakarsın artık 20. sayfaya gelmişsin. Çünkü 10, 11 her gün birer sayfa arttırdın. 10. gün artık günde 20 sayfa okumaya başladın. Hem gözüne gelmedi. 10 gün önce deseydim ki sana ya 10 değil 20 sayfa oku diyecektin ki ya nasıl okuyayım, iki katına çıkaramam, zamanım yok. Ama şimdi ne oldu? Bambaşka bir noktaya getirdi seni. Yani danışanlarıma önerdiğim günlük tutma konusundaki ikinci sebep bu. Ama her neresinden bakarsam bak, günlük tutmak başarılı, zengin, kendiyle barışık insanların en önemli özelliklerinden biridir. Kendisini maddi ve manevi ileriye taşıma adına çok faydalandığı bir ritüeldir. Sevgili dostum, bugün de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım buradan kendi hayatına entegre etmek isteyeceğin alışkanlıkları seçmişsindir. Hatta mümkünse hepsini seçmeni de tabii ki çok isterim. Yeni bir bölümde çok yakında görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.